Ayrım 11. Sayfa 98. Limandaki vinçler gökyüzüne uzanan dar ağaçlarına benziyordu. Güzel bir manzara sayılmaz, değil mi? Hayır, dedi Harry derin bir nefes alarak. Yine de bu şehirde insanı çeken bir şey var. Harry başıyla onayladı. Orası öyle. Bir müddet elleri ceplerinde topuklarının üzerinde yaylanarak öylece dikildiler. Soğukmuş, dedi Harry. O kadar da değil. Muhtemelen haklısın ama vücut sıcaklığım hala Hong Kong'un havasını ayarlı. Anladım. Oraya kahve içmeye mi gidiyorsun? Harry 6. katı gösterdi. Yoksa sahiden işin mi var? Marie Tolson vakası mı? Hagen cevap vermedi. Hımm, dedi Harry. Demek Belmam ve Kripos o vakayı da aldı. Harry 6. kattaki kırmızı alanın koridorlarından geçerken insanlar tuhaf ve ölçülü bir baş selamıyla karşıladı onu. Bu binada yaşayan bir efsane olabilirdi ama hiçbir zaman çok sevilen bir adam olmamıştı. Üzerinde I see dead people yazan bir A4 kağıdının yapıştırıldığı kapının önünden geçtiler. Hagen boğazını temizledi. Magnus Scarre, senin odana geçmesi için izin verdim. Diğer odaların hepsi tıka basa dolu. Sorun değil, dedi Harry. Kantinden karton bardaklarla kötü şöhretli öğütülmüş kahveden aldılar. Hagen'in odasına girdiklerinde Harry komiserin masasına bakan ve daha önce sayısız kez oturduğu sandalyeye geçti. Parmağın hala duruyor, dedi Harry. İlk bakışta beyaz bir ünlemi andıran masadaki nesneyi başıyla göstererek. İçi doldurulmuş bir serçe parmaktı. Harry, 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış bir Japon kumandana ait olduğunu biliyordu. Ordusu geri çekilirken geri dönüp ölülerini geri alamadıklarından duyduğu üzüntüyü göstermek için askerlerinin gözü önünde kendi parmağını kesmişti. Hagen, liderlikle ilgili orta yönetim dersleri verirken bu hikayeyi kullanmaya bayılırdı. Seninki de hala eksik, dedi Hagen, Harry'nin karton bardağı tuttuğu orta parmağı olmayan eline bakarak. Harry bir şey diyemedi ve bardağı ağzına götürdü. Kahve de masadaki parmak gibi değişmemişti. Sıvı bir ziftten farksızdı. Yüzünü ekşitti. 3 kişilik bir ekibe ihtiyacım var. Hagen kahvesini yavaşça yudumladı ve bardağı masaya koydu. Az değil mi? Bunu her defasında soruyorsun. Kalabalık ekiplerle çalışamadığımı biliyorsun. Benim için ama hoş. Ne kadar az insan olursa Kripos ve bakanlığın 2 cinayeti soruşturduğumuzu öğrenme şansı o kadar azalır. Harry esneyerek 3 cinayet dedi. Dur bakalım. Marit Olsen öldürüldü mü henüz bil. Kadın gece tek başına dışarı çıkıyor, kaçırılıyor ve alışılmadık bir yöntemle öldürülüyor. Oslo gibi küçük ve eski bir şehirde 3. kez aynı senaryo. 3 cinayet var, güven bana. Yine de benden başka bir sürü dedektif var. Vakayı benden alabilirsin. Onlar Kripos'la yollarımızın kesişmemesine çok daha fazla özen gösterir. Doğru, dedi Hagen, farkındayım. İşte o yüzden soruşturma olur da ortaya çıkarsa cinayet masasıyla hiçbir ilgisi olmayacak. Harry gözlerini kapadı, Hagen devam etti. Bazı çalışanlarımızın olaya dahil olmasından pişmanlık duyacağız elbette. Ama şunu da kesin olarak anlaşalım. Adı kötüye çıkmış asi dedektif Harry Hall, bu cinayet vakasında amirinin bilgisi olmadan kendi başına iş yapıyor olacak. Bunu baştan kabul etmen gerek. Harry gözlerini açıp Hagen'e dikti. Hagen de ona baktı. Başka soru? Var. Alayım. Köstebek kim? Efendim? Belman hakim bilgi veriyor. Hagen omuzlarını çevirdi. Ne yaptığımızı sistemli bir şekilde öğrenebildiğini sanmıyorum. Geri döndüğünün kokusunu birçok yerden almış olabilir. Magnus Scarre'ın olur olmadık yerlerde olur olmadık insanlarla konuşma huyunun olduğunu biliyorum. Bana daha fazla soru sorma Harry. Pekala, tezgahı nereye kuruyoruz? Nereye nereye? Gunnar Hagen sanki bu soruyu daha önce konuşmuşlar gibi başını salladı. Sana bir oda lazım tabii. Evet. Dediğim gibi burası ağzına kadar dolu. O yüzden dışarıda bir yer bulmalıyız ama çok da uzak olmamalı. Güzel. Neresi mesela? Hagen pencereden dışarı baktı. Gözleri Botsen'in gri duvarlarına çevrildi. Dalga geçiyorsun, dedi Harry. Bölüm 14. Ekibe giriş. Bjorn Horn, Oslo'nun Bryn ilçesindeki Crims Technics'in toplantı odasına girdi. Pencerelerin dışında güneş yavaş yavaş evlerin ön cephelerinden çekiliyor, kenti bir ikindi karanlığına terk ediyordu. Otopark tıklım tıklım doluydu ve Kripos'un kapısının önündeki yolda, tavanında çorba kasesine benzer bir çanak, yanında ise Norveç Yayın Kurumu'nun logosunun olduğu beyaz bir otobüs bekliyordu. Odada son derece soluk tenli, minyon ve sakin bir kadın olan şefi Beate Lönn dışında kimse yoktu. Onu tanımayanlar, Lönn'ün tecrübeli, profesyonel, kendini bilen garip mizaçlı ve zıtlaşmaktan çekinmeyen adli tıp uzmanlarından oluşan böylesi bir grubu idare etmekte zorun yaşadığını zannedebilirlerdi. Oysa bu insanları ondan daha iyi idare edecek kimse yoktu. Bunun asıl nedeni biri çocuğunun babası iki polis yakınını öbür dünyaya uğurlamasına rağmen dik ve gururlu durmasının uyandırdığı saygı değildi. Grubun en iyisiydi ve öylesine masumiyet, doğruluk ve ağırbaşlılık yayıyordu ki başını öne eğip kızarmış yanaklarıyla emir verdiğinde o emri derhal yerine getiriliyordu. Bjørnholm de bu yüzden çağrılır çağrılmaz soluğu odada almıştı. Beitelön televizyon ekranına yaklaştırdığı sandalyesinde oturuyordu. Basın toplantısını canlı veriyorlar dedi arkasını dönmeden. Otursana. Holm ekrandakileri hemen tanıdı. Binlerce kilometre yol kat ederek uzaya gidip dönen sinyallerin alt tarafı caddenin karşısında olanları göstermesi tuhafına gitti. Beitelön sesi açtı. Mikael Bellman önündeki masada mikrofonlara doğru eğilerek doğru anladınız dedi. Şu an için elimizde herhangi bir ipucu ya da şüpheli yok. Ayrıca tekrar belirtiyorum intihar olasılığını henüz elemiş değiliz. Gazeteci kalabalığının içinden bir ses ama dediniz ki diyerek sözü başladı. Bellman konuşmayı yarıda kesti. Dedim ki ölümünü şimdilik şüpheli olarak görüyoruz. Umarım bu terimin ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsunuz da cümlenin geri kalanını adeta havaya bırakıp kameranın arkasındakilerin birine gönderdi. Rogaland aksanlı yavaş ve mızmız bir ses Stavanger Aftenblad gazetesi diyerek kendini tanıttı. Polis bu ölümün diğer ikisiyle bağlantılı olduğu... Hayır, anlattıklarımı dinleseydiniz bağlantı ihtimalini elemediğimizi duymuş olmanız gerekirdi. Gazeteci sakin ve yavaş aksanıyla orasını anladım diyerek devam etti. Ama biz hangi ihtimalleri elemediğinizi değil ne düşündüğünüzü duymak istiyoruz. Bjørnholm, Bellman'ın adama şeytani gözlerle baktığını ve dudağının kenarının sabırsızlıkla gerildiğini görebiliyordu. Bellman'ın yanında duran üniformalı bir polis kadın mikrofonu eliyle kapadı. Kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Komiserin yüzü asıldı. Michael Bellman, medya ile nasıl baş edileceğini hızlandırılmış kursla öğreniyor dedi Bjørnholm. Birinci ders, saçı olanlara iyi davran, özellikle yerel gazetecilere. Daha çömez dedi Beytelön. Öğrenecek. İnanıyor musun? Evet, Bellman çabuk öğrenen tiplerden. Tevazuyu sonradan öğrenmek zor diye duymuştum. Samimi tevazu için haklısın. Ama yeri geldiğinde kendini mütevazi göstermek çağdaş iletişimin olmazsa olmazıdır. Ninni şu anda ona bunu anlatıyor. Bellman bunu hemen kapacak kadar akıllı biri. Bellman biraz sonra öksürdü. Neredeyse çocukluk bir gülümseme için kendisini zorladı ve mikrofona eğildi. Biraz sert göründüysem özür dilerim. Ama bizim için inanın çok uzun bir gün oluyor. Bu trajik vakanın araştırılmasına dönmek için sabırsızlanmamızı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Dilerseniz burada bitirelim. Başka sorunuz varsa lütfen Ninni'ye sorun. Size bu akşam bazı cevaplarla dönmeye çalışacağıma söz veriyorum. Anlaştık mı? Ne dedim ben? Bate zafer kazanmış bir edayla güldü. Bir yıldız doğuyor dedi Bjorn. Ekran kararınca Bate'le döndü. Harry aradı. Seni ona devretmemi istiyor. Beni mi? Diye sordu Bjorn Holm. Ne için? Sebebini çok iyi biliyorsun. Harry döndüğünde Gunnar Hagen'le havaalanında olduğunuzu duydum. Tüh! Holm 32 dişini göstererek sırıttı. Tahminime göre Harry'nin birlikte çalışmayı sevdiği az sayıda insandan biri olduğun için Hagen seni ikna operasyonunda kullanmak istiyor. Asla o kadar ileriye gitmedik. Ayrıca Harry iş teklifini geri çevirdi. Belli ki fikrini değiştirmiş. Öyle mi? Sebebi neymiş? Söylemedi. Sadece beni aramanın doğru olacağını düşünmüş. Anladım. E tabi patron sensin. Harry söz konusu olduğunda hemen her şeyin olabileceğini kabul etmek gerek. Onu gayet iyi tanıyorum. Sen de biliyorsun. Holm başını salladı. Biliyordu. Bate'in sevgilisi ve yakında doğacak çocuğunun babası olan Jack Harverson Harry için çalışırken ölmüştü. Grüner Lokka'da buz gibi bir kış günü güpegündüz göğsünden bıçaklanmıştı. Holm olaydan hemen sonra onun yanına ulaşabilmişti. Sıcak kanı buz mavisi toprağı kırmızıya boyamıştı. Harverson'un ölümü için hiç kimse Harry'i suçlamamıştı. Bir tek kişi hariç. Harry'nin kendisi. Holm favorilerini kaşıdı. Sen ona ne söyledin? Bate derin bir nefes aldı ve muhabirlerle fotoğrafçıların aceleyle Kripos binasından çıkışını izledi. Sana şimdi söyleyeceklerimin aynısını. Adalet Bakanlığı bu işte Kripos'un öncelikli olduğunu belirtti ve adli tıp çalışanlarımı bu vaka için Bellman dışında kimseye gönderme şansım yok. Ama Bate Lön elindeki Big Marka kalemi sertçe masaya vurarak tempo tuttu. Ama bu cinayetin yanında başka vakalar da var. Üç cinayet dedi Holm. Bate sert bir bakış atınca güven bana dedi. Harry Hall'ün tam olarak ne araştırdığını bilmiyorum ama bu cinayetler dışarıda bir yerde olduğu için kesin. İkimiz bu konuda anlaştık dedi Bate. O yüzden seni o vakaya ya da o vakalara artık her neyle ilgililerse sevk ediyorum. 2 haftalığına orada yapacağın her şeyin ilk raporunu 5 iş günü sonra masamda göreceğim tamam mı? Kajal Solnes'in içi içine sığmıyor döner sandalyesinde birkaç tur atmamak için kendini zor tutuyordu. Hagen tamam diyorsa elbette sana katılırım dedi heyecanını bastırmaya çalışarak. Sesindeki sevinci kendisi bile duyabiliyordu. Adam başının üzerine kaldığı koluyla kasaya yaslanıp Kaja'nın kapı boşluğunda çapraz işareti oluşturdu. Hagen tamam dedi. Yani sadece Holm, sen ve ben varız. Üzerinde çalışacağımız vaka da gizli olacak. Yarın başlıyoruz. 7'de odamda buluşalım. 7 mi? Sieben. 7. 7. 0. 0. Anladım. Hangi odada? Adam sırıtarak durumu izah etti. Kaja hayretler içinde ona baka kaldı. Odamız hapishanede mi olacak? Kapıdaki çapraz adam duruşunu düzeltti. Orada buluşuyoruz. Her şey hazır. Başka sorun? Kaja'nın başka soruları da vardı ama Harry gitmişti bile. Rüyalarımı artık gündüzleri de görür oldum. Çok uzaklardan bir grubun Love Hurts çaldığını duyabiliyorum hala. Etrafımda birkaç çocuğun dikildiğini fark ediyorum. Ama karışmıyorlar. Güzel. Bense o kadına bakıyorum. Yaptığını beğendim mi demeye çalışıyorum. Bir de şimdi bak. Onu hala istiyor musun? Tanrım, ondan o kadar nefret ediyorum. Bıçağı ağzımdan söküp almayı ve onun ağzına saplayıp delikler açmayı, içinde ne varsa akıtmayı öyle istiyorum ki. Kanını, organlarını, yalanlarını, salaklığını, o aptalca kendini beğenmişliğini. Birisi ona içinin ne kadar çirkin olduğunu göstermeli. Televizyondaki basın toplantısını izledim. Beceriksiz sığırlar. Ne bir ipucu ne bir şüpheli, öyle mi? En değerli ilk 48 saat geçip gidiyor. Kum azalıyor. Çabuk olsanıza. Ne istiyorsunuz benden? İlla duvara kanla mı yazayım? Bu katliamı devam ettiren sizlersiniz. Mektup bitti. Acele edin. Bölüm 15. Çakar. Sting onunla konuşan çocuğu süzdü. Sakallı, sarı saçları ve dışarıda olmamasına rağmen yün beresi vardı. Üstelik içeride takılanlardan değil, kulağı sıcak tutan basbayağı kalın berelerden. Kayakçı mıydı yoksa? Her neyse. Yakından bakınca onun çocuk değil, 30'un üzerinde bir adam olduğunu gördü. Kahverengi teninde beyaz kırışıklıklar vardı. Krabbe'nin ses sisteminden bangır bangır yayılan müziği bastırmak için "Ee?" diye bağırdı kadın. Yeni açılan restoran, bu ticaret odaklı ve dolarların konuştuğu petrol şehrinde bir avuç genç ve avantgard müzisyenin, filmcinin ve yazarın Stavanger'deki yeni uğrak yeri olmaya adaydı. Fakat işlerindeki kalabalık Krabbe'nin kendilerinin lütfunu hak edip hak etmediğine henüz karar verebilmiş değildi. Tıpkı Sten'in bu çocuğun, daha doğrusu adamın, onun ilgisini hak edip hak etmediğine karar veremediği gibi. Adam kendinden emin bir tebessümle, "Sana bu konuda bir şeyler söylememe izin vermelisin bence," dedi. Ve Sten'e baktı. Gözleri nedense ona epey uçuk mavi gelmişti. Buradaki aydınlatmadan olabilir miydi? Çakar ışıklardan. Böyle görünmesi havalı bir şey miydi? Zaman gösterecekti. Adam bira bardağını elinde çevirdi ve Sten'in ne dediğini duymak için ona doğru eğilsin diye sırtını barda dayadı. Fakat Sten'i tongaya düşüremedi. Üzerine kalın, kabarık bir mont giymişti. Ama o saçma berenin altındaki yüzünde tek bir ter damlası yoktu. Yoksa bu da mı havalı bir şeydi? Myanmar'ın delta bölgesinden bisikletle geçip de bu hikayeyi anlatmak için yeterince canlı olarak dönebilecek insan çok yoktur, dedi. Yeterince canlı. Demek ki konuşkan biriydi. Abartmadığı sürece hoşuna gidebilirdi bu. Birisine benziyordu. 80'lerin eski bir filminde ya da dizisindeki Amerikalı bir aksiyon kahramanına. Stavanger'e geri dönersem, dışarı çıkıp kendime bir bira almaya, gördüğüm en çekici kıza yanaşmaya ve şimdi söyleyeceklerimi söylemeye söz vermiştim. Kollarını uzatıp geniş, bembeyaz bir sırıtışla baktı. Sen galiba Mavi Pagoda'daki kızsın. Ne? Rudyard Kipling hanımefendi. Eski ve mavi Molmedin Pagodası'nda İngiliz askerlerini bekleyen kız. Dipnot. İngiliz şair ve yazar Rudyard Kipling'in Mandalay şiirinde bahsi geçen kız. Ne diyorsun? Bana eşlik edip Shwegadon'da mermer üstünde çıplak ayakla yürüyecek misin? Bago'da kobra eti yiyecek misin? Rangun'da Müslümanların sabah ezanını duyana kadar uyuyup Mandalay'da Budistleri görecek misin? Adam derin bir nefes aldı. Stin öne eğildi. Demek buradaki en çekici kız benim, öyle mi? Adam etrafına bakıldı. Hayır, ama en iri memeli kız sensin. Güzelsin, fakat burada en güzel olabilmek çok zor. Rekabet büyük. Artık gidelim mi? Sting güldü ve başını iki yana salladı. Adamın komik mi yoksa delinin teki mi olduğunu kestiremedi. Kız arkadaşlarımdayım. Bu numaraları başka birinde dene istersen. İlyas. Ayrım sonu, sayfa 107.